Ayrım 15, sayfa 42. Kardinal Mortati artık siyah cübbesinin içinde terliyordu. Bunun tek sebebi sadece Sistine Şapeli'nin saunaya dönmesi değil, aynı zamanda kardinaller toplantısına 20 dakika kaldığı halde kayıp 4 kardinalden hala bir haber gelmemesiydi. Diğer kardinaller arasında başlangıçta fısıltıyla konuşulan yoklukları, şimdi açıkça ifade edilen bir huzursuzluğa dönüşmüştü. Mortati kayıp adamların nerede olabileceklerini tahmin edemiyordu. Kamerlengo'nun yanında olabilirler mi? Kamerlengo'nun akşamüstü 4 preferitiye geleneksel çay ikramında bulunduğunu biliyordu. Ama bu saatler önceydi. Hastalandılar mı? Yedikleri bir şey yüzünden olabilir mi? Mortati bundan şüphe duyuyordu. Ölüm döşeğinde bile olsalar preferitinin burada olması gerekiyordu. Bir kardinalin yüce piskopos seçilmesi hayatta sadece bir kez yakalayabileceği, hatta hiç yakalayamayacağı bir şanstı ve Vatikan yasalarına göre kardinallerin oylama başladığında Sistine Şapeli'nin içinde bulunmaları gerekiyordu. Aksi takdirde seçilemezdi. Dört preferite olmasına karşın gelecek papanın kim olacağı konusunda çok az kardinalin şüpheleri vardı. Son 15 gün muhtemel adayların tartışıldığı telefon ve faks fırtınası şeklinde geçmişti. Geleneklere bağlı kalınarak preferite için 4 isim seçilmişti. Bunlardan her biri papa olabilmek için gerekli şartları taşıyorlardı. İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce dillerini konuşuyor olmak, şerefine zarar verecek sırları bulunmamak, 60 ve 80 yaşları arasında olmak. Her zaman olduğu gibi preferiteden biri heyetin seçim için onayladığı aday olarak aralarından yükselmişti. Bu gece bu adam Milano'dan Kardinal Aldo Baggia idi. Baggia'nın lekesiz görev süreci, konuşabildiği farklı lisanlar ve ruhani esasları iletebilme yeteneği onu diğerleri arasında açıkça öne çıkartıyordu. İyi de hangi cehennemde bu adam diye düşündü Mortati. Kardinallerin kaybolması Mortati'yi özellikle sinirlendiriyordu çünkü bu toplantıyı idare etmek görevi ona düşmüştü. Bir hafta önce kardinaller heyeti oy birliğiyle Mortati'yi büyük seçmen, kardinaller toplantısı merasiminin ruhani başkanı makamına getirmişti. Kilisenin resmi yetkilisi kamerlengo olduğu halde hazine vekili sadece bir rahipti ve karmaşık seçim süreciyle ilgili çok az şey biliyordu. Bu yüzden merasimi Sistine Şapeli'nin içinden idare edecek bir kardinal seçilmişti. Kardinaller sıklıkla büyük seçmen görevine getirilmenin Hristiyanlıktaki en acımasız onur olduğu konusunda şakalaşırlardı. Bu görevi alan kişi seçim sırasında seçilemeyecek bir aday olur ve toplantıdan günler öncesinden sayfalar dolusu Universi Dominici Gregis'i okumaya başlardı. Seçimin uygun biçimde yönetilebilmesi için kardinaller toplantısının gizli usullerinin inceliklerini gözden geçirmesi gerekirdi. Yine de Mortati bu duruma içerlemiyordu. Mantıklı bir seçim olduğunu biliyordu. En tecrübeli kardinal olmakla birlikte son papanın sırdaşı olması saygınlığını artırıyordu. Mortati, teknik açıdan hala seçilebilecek yaşta olmasına karşın ciddi bir aday için biraz yaşlıydı. 79 yaşındaki kardinal, heyetin artık sağlığının sert papalık programına dayanamayacağından şüphelendiği eşiğin ardına geçmişti. Bir papa, genellikle günde 24 saat, haftada 7 gün çalışır ve ortalama 6,3 yıl içinde yorgunluktan ölürdü. Kardinalin papalığı kabul etmesi, aralarında cennete giden en kısa yol diye şakalaşmalara sebep olurdu. Pek çokları bu kadar açık fikirli olmasaydı, Mortati'nin daha gençken papa olabileceğine inanırdı. Papalık söz konusu olduğunda değişmez bir kutsal üçlü gerekirdi. Muhafazakarlık, muhafazakarlık, muhafazakarlık. Mortati son papanın, huzur içinde yatsın, göreve geldikten sonra son derece liberal bir insan olduğunu göstermesini hep ironik bulmuştu. Papa, belki de yeni dünyanın kiliseden uzaklaştığını hissederek girişimlerde bulunmuş, kilisenin bilime karşı tutumunu yumuşatmış ve hatta bir takım bilimsel gayeler için para bağışında bulunmuştu. Ne yazık ki bu siyasi bir intihar olmuştu. Muhafazakar Katolikler, Papa'nın bunadığını ilan etmişler, fanatik bilim adamları ise onu, kilisenin nüfuzuna ait olmadığı yerlere yaymaya çalışmakla suçlamışlardı. Neredelermiş? Mortati arkasına döndü. Kardinallerden biri sabırsızlıkla omzunu dürtüyordu. Nerede olduklarını biliyorsunuz değil mi? Mortati endişesini fazla belli etmemeye çalıştı. Herhalde hala Kamerlengo ile birliktelerdir. Bu saatte mi? Bu geleneklere son derece aykırı. Kardinal şüpheyle yüzünü buruşturdu. Acaba Kamerlengo saatin kaç olduğunu mu unuttu? Mortati buna gerçekten ihtimal vermiyordu ama bir şey söylemedi. Çoğu kardinalin Kamerlengo'yu papaya bu kadar yakından hizmet etmek için fazla genç bulduklarından ciddiye almadığını biliyordu. Mortati, kardinallerin bu hoşnutsuzluğunun kıskançlıktan kaynaklandığını düşünüyordu. Ayrıca Mortati, son papanın hazine vekili seçimini içten içe alkışlıyor, genç adama hayranlık duyuyordu. Mortati, Camerlengo'nun gözlerine baktığında yalnızca iman görüyor ve onun çoğu kardinalin aksine kiliseyle inancı siyasetin önünde tuttuğunu anlıyordu. O, gerçek bir din adamıydı. Camerlengo'nun görev süresince gösterdiği sadakat efsaneleşmişti. Pek çokları bunu çocukluğunda yaşadığı mucizevi olaya bağlıyordu. Bu, her insanın kalbinde kalıcı etki bırakacak bir olaydı. Mucize ve yarattığı harika diye düşündü Mortati. Kendi çocukluğunda da böylesi şüphesiz iman uyandıracak bir olay yaşamış olmayı dilerdi. Mortati, Camerlengo'nun ileriki yaşlarında asla papa olamayacağını biliyor ve bunun kilise için kayıp olduğunu düşünüyordu. Papalık makamına ulaşmak bir miktar siyasi hırs gerektiriyordu ki genç Camerlengo buna sahip değildi. Papa'nın yaptığı daha üst rahip sınıfı tekliflerini kiliseye basit bir adam olarak hizmet etmeyi tercih ettiğini söyleyerek reddetmişti. Şimdi ne olacak? Kardinal Mortati'ye hafifçe dokunarak cevap verdi. Mortati başını kaldırıp baktı. Anlayamadım. Geciktiler, ne yapacağız? Ne yapabiliriz diye yanıt verdi Mortati. Bekleyeceğiz ve inancımızı yitirmeyeceğiz. Mortati'nin cevabından tatmin olmamışa benzeyen kardinal yeniden gölgelerin arasına geçerek kayboldu. Mortati bir süre durup zihnini dinginleştirmeye çalışarak şakaklarının terini sildi. Gerçekten de ne yapacağız? Bakışlarını sunağın üstündeki Michelangelo'nun Kıyamet Günü isimli ünlü freskine çevirdi. Resim huzursuzluğunu gidermiyordu. İsa Mesih insanları dindarlar ve günahkarlar diye ayırıp günahkarları cehenneme gönderdiği 15 metre uzunluğunda dehşet verici bir betimlemeydi. Derisi soyulmuş insanlar, yanan vücutlar ve hatta eşek kulağı takıp cehennemde oturan Michelangelo'nun rakiplerinden biri vardı. Guy de Maupassant bir zamanlar bu resmin cahil bir kömür işçisinin güreş çadırı için çizdiği resme benzediğini yazmıştı. Kardinal Mortati bu fikre katılıyordu. 43. Langdon, Papa'nın kurşun geçirmez penceresinin önünde durmuş San Pietro meydanına doluşan medya karavanlarına bakıyordu. Ürkütücü telefon görüşmesi onu germiş, bir şekilde yüreğini daraltmıştı. Kendinde değildi. Illuminati, tarihin unutulmuş derinliklerinden çıkan bir yılan gibi başını kaldırmış ve eski düşmanının etrafına dolanmıştı. Talepte bulunmuyorlardı, pazarlık yapılmayacaktı. Sadece intikam, bu kadar basit. Boğarak öldürüyordu. 400 yıl planlanan bir intikam. Yüzyıllar süren zulmün ardından bilim saldırıya geçmiş gibiydi. Masasında oturan Camerlengo boş gözlerle telefona bakıyordu. Sessizliği ilk bozan Olivetti oldu. Camerlengo'nun ilk ismini kullanarak Carlo derken sesi askerden çok yorgun bir dost gibi çıkmıştı. 26 yıl bu makamı korumak için hayatım üzerine yemin ettim. Sanırım bu akşam şerefime leke sürüldü. Camerlengo başını iki yana salladı. Sen ve ben farklı yollardan Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Bu hizmet her zaman şeref vericidir. Bu olaylar, nasıl meydana geldiğini anlayamıyorum, bu durum. Olivetti kahrolmuş gibi görünüyordu. Takdir edersiniz ki yapılacak tek bir şey var. Kardinaller heyetinin can güvenliği benim sorumluluğumda. Korkarım bu sorumluluk bana aitti, Signore. O halde adamlarınız boşaltma işlemlerine hemen başlasınlar. Signore. Diğer ihtimaller daha sonra gözden geçirilebilir. Bu aygıtın aranması, kayıp kardinallerin ve onları yakalayanların peşine düşülmesi. Ama ilk önce kardinallerin güvenliği sağlanmalı. İnsan hayatının kutsallığı her şeyin üstündedir. O adamlar bu kilisenin temelleri. Toplantıyı hemen şimdi iptal etmemizi mi öneriyorsunuz? Başka seçeneğim var mı? Yeni bir papa getirme görevinize ne oldu? Genç hazine vekili içini çekerek pencereye döndü ve gözlerini aşağıda uzanan Roma şehri üzerinde gezdirdi. Papa hazretleri bir zamanlar bana papanın iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir adam olduğunu söylemişti. Gerçek ve ilahi dünyalar. Gerçeği görmezden gelen herhangi bir kilisenin ilahiyattan nasibini alamayacağını söylerdi. Sesi birden yaşından daha olgun çıkmaya başlamıştı. Bu akşam gerçek dünya bizden met umuyor. Onu görmezden gelerek kibir gösteremeyiz. Gurur ve yerleşmiş uygulamalar mantığa üstün gelmemeli. Olivetti başını sallarken etkilenmişe benziyordu. Sizi hafife almışım, Signore. Camerlengo duymamış gibiydi. Gözleri pencereden dışarı dağılmıştı. Açık konuşacağım, Signore. Gerçek dünya benim dünyam. Her gün onun çirkinlikleriyle uğraşıyorum ki diğerleri engellenmeden daha masum bir şeyi arayabilirsin. Size mevcut durum hakkında tavsiyede bulunmama izin verin. Ben bu iş için eğitildim. İçgüdüleriniz kıymetli olmakla beraber felaket getirebilir. Camerlengo döndü. Olivetti içini çekti. Kardinaller heyetini Sistine Şapeli'nden çıkartmak şu anda yapabileceğiniz en kötü şey olur. Kamerlengo hiddetli değil, sadece afallamış görünüyordu. Ne öneriyorsunuz? Kardinallere hiçbir şey söylemeyin, toplantıyı kilitleyin. Diğer ihtimalleri denemek için bize zaman kazandıracaktır. Kamerlengo'nun kafası karışmış gibiydi. Tüm kardinaller heyetini saatli bir bombanın üstünde kilitlememi mi öneriyorsunuz? Evet, Signore, şimdilik. Daha sonra gerek olursa boşaltmayı gerçekleştirebiliriz. Kamerlengo başını iki yana salladı. Merasimi başlamadan önce ertelemek soruşturma için tek başına yeterli. Ama kapılar mühürlendikten sonra hiçbir şekilde müdahale edilemez. Kardinaller toplantısı yöntemi gereği. Gerçek dünya, Signore. Bu akşam oradasınız. Yakından dinleyin. Olivetti şimdi bir üst subayın işbilir ağzıyla konuşuyordu. 165 kardinali hazırlıksız ve korumasız bir halde Roma'ya salmak pervasızlık olur. Bazı yaşlı adamlar arasında kargaşaya ve paniğe sebep olacaktır. Samimi olmak gerekirse bir ay içinde bir felç ölümü yeter. Bir felç ölümü. Komutanın sözleri Langdon'ın Harvard Commons'ta öğrencileriyle birlikte okuduğu gazete başlıklarını hatırlattı. Papa felç geçirdi. Uykuda öldü. Olivetti ayrıca dedi, Sistine şafeli bir kale. Gerçeği duyurmamıza rağmen bina son derece sağlam ve füzeler dışında her türlü saldırıya karşı koyabilir. Bu akşamüstü hazırlık olarak şapelin her bir karesinde gizli mikrofon ve diğer dinleme cihazlarını aradık. Şapel temiz, güvenli bir sığınak ve karşı maddenin içeride olmadığına eminim. Bu adamların şu anda bulunabilecekleri daha güvenli bir yer yok. İş o raddeye varırsa boşaltma konusunu her zaman tartışabiliriz. Langdon etkilenmişti. Olivetti'nin soğuk ve akıllı mantığı ona Kohler'i hatırlatmıştı. Victoria gergin bir sesle, komutan dedi. Başka sorunlar da var. Şu ana dek kimse bu miktarda karşı madde üretmedi. Patlamanın yarı çapını sadece tahmin edebilirim. Roma'nın yakın çevreleri de tehlikede olabilir. Eğer kutu merkez binalarınızın birindeyse ya da yer altındaysa, duvarların dışındaki etkisi asgari seviyede olabilir. Ama eğer kutu sınıra yakınsa, mesela eğer bu binadaysa, endişeli gözlerle pencereden San Pietro meydanındaki kalabalığa baktı. Olivetti, dış dünyaya karşı sorumluluklarımın bilincindeyim dedi. Ve durumu olduğundan daha zora sokmuyor. Bu mabedi korumak 20 yıldan fazladır benim tek görevim. Bu silahın patlamasına izin vermeye hiç niyetim yok. Kamerlengo Ventresca başını kaldırıp baktı. Onu bulabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bazı teftiş uzmanlarımla ihtimalleri gözden geçirmeme izin verin. Eğer Vatikan şehrinin elektriğini kesebilirsek, çevredeki RF'yi giderip kutunun manyetik alanını yakalayabilecek temiz bir ortam yaratma şansımız doğar. Victoria önce şaşırmış, sonra etkilenmişti. Vatikan şehrinin elektriğini kesmek mi istiyorsunuz? Olabilir. Henüz mümkün mü bilmiyorum ama denemek istediğim bir seçenek. Victoria, kardinaller neler olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir dedi. Olivetti başını iki yana salladı. Kardinal toplantıları mum ışığında yapılır. Kardinaller asla bilemezler. Toplantı kapatıldıktan sonra birkaçı hariç sınırdaki tüm muhafızlarımı çekip bir arama başlatabilirim. 100 adam 5 saatte oldukça büyük bir alanı tarayabilir. Victoria 4 saat diye düzeltti. Kutuyu CERN'e geri götürmem gerekiyor. Piller şarj edilmezse patlama kaçınılmaz. Burada şarj etmenin yolu yok mu? Victoria başını iki yana salladı. Akım geçiş yüzeyi karmaşık. Mümkün olsaydı yanımda getirirdim. Olivetti kaşlarını çatarak 4 saat o halde dedi. Hala yeterince vaktimiz var. Paniğin kimseye faydası dokunmaz. Signore, 10 dakikanız var. Şapele gidip toplantıyı kilitleyin. Adamlarıma işlerini yapmaları için biraz zaman tanıyın. Kritik saate yaklaşınca kritik kararları veririz. Langdon, Olivetti'nin kritik saate ne kadar yaklaşınca durumu kavrayacağını düşündü. Kamerlengo sıkıntılı görünüyordu. Ama heyet Preferiti'yi soracaktır. Özellikle Baggia'yı, nerede olduklarını. O halde bir şeyler düşünmelisiniz, Signore. Kardinallere çay sırasında dokunacak bir şey ikram ettiğinizi söyleyin. Kamerlengo sinirlenmişe benziyordu. Sistine Şapeli sunağında durup kardinaller heyetine yalan mı söyleyeyim? Kendi güvenlikleri için. Una Buggia Veniale, beyaz yalan. Sizin işiniz sükuneti sağlamak. Olivetti kapıya yöneldi. Şimdi izin verirseniz ben işime başlayayım. Kamerlengo komutan diye seslendi. Kayıp kardinallere sırtımızı dönemeyiz. Olivetti kapı eşiğinde durdu. Baggia ile diğerleri bizim yetki sınırımız dışındalar. Bütünün refahı için onları kaybetmeyi göze almalıyız. Askerde buna sıralandırma denir. Yüzüstü bırakmak mı demek istiyorsunuz? Sert bir tonla konuşuyordu. Eğer herhangi bir yolu olsaydı Signore, bu dört kardinalin yerini bulmak için bir yol olsaydı, bunu yapmak için hayatımı verirdim ama... Odanın karşı tarafında akşam güneşinin vurduğu Roma evlerinin çatılarından oluşan engin denizin göründüğü pencereyi işaret etti. 5 milyonluk bir şehri aramak benim gücümü aşıyor. Bu değerli süreyi nafile bir uğraşla vicdanımı rahatlatmak için harcayacak değilim, üzgünüm. Victoria hemen lafa girdi. Ama katili yakalarsak onu konuşturamaz mısınız? Olivetti ona bakarak kaşlarını çattı. Askerler aziz olmayı göze alamazlar Bayan Vetra. İnanın bana, bu adamı yakalamaktaki kişisel dürtülerinizi anlayabiliyorum. Victoria, bu sadece kişisel bir mesele değil dedi. Katil karşı maddenin ve kayıp kardinallerin yerini biliyor. Bir şekilde onu bulabilirsek... Olivetti, ekmeklerine yağ mı sürelim dedi. İnanın bana, yüzlerce kiliseyi kontrol altına almak için Vatikan şehrindeki tüm korumayı çekmemiz, Illuminati'nin yapmamızı umduğu şey. Aramak yerine kıymetli zamanımızı ve iş gücümüzü harcamak. Ya da daha kötüsü, Vatikan bankasını tamamen korumasız bırakmak. Geri kalan kardinallerden bahsetmeye bile gerek yok. Sözleri tam isabet etmişti. Kamerlengo, peki ya Roma polisi diye sordu. Şehirdeki güvenlik güçlerini krizden haberdar edebiliriz. Kardinalleri alıkoyanları bulmak için yardımlarını isteyebiliriz. Olivetti, bu da hata dedi. Roma Karabinieri kuvvetlerinin bizim için neler hissettiğini biliyorsunuz. Yaşadığımız krizi dünya basınına satmak için birkaç damla gönülsüz bir çaba sarf edeceklerdir. Düşmanlarımızın istediği de bu. Vakitsiz bir anda medyayla uğraşmak zorunda kalırız. Katilin sözlerini hatırlayan Langdon, kardinallerinizi medyada ünlü yapacağım diye düşündü. İlk kardinalin cesedi saat 20'de görünecek. Sonra her saat başı bir tanesi. Basın buna bayılacak. Kamerlengo öfkeli bir sesle yeniden konuşmaya başlamıştı. Komutan, kayıp kardinaller konusunda hiçbir şey yapmamaya vicdanımız el vermez. Olivetti, Kamerlengo'nun gözlerinin tam içine baktı. San Francis duası Signore, hatırlıyor musunuz? Genç rahip acılı bir sesle mısrayı okudu. Tanrım, değiştiremediklerimi kabul etmek için bana güç ver. Olivetti, bana güvenin dedi. Bu o durumlardan biri. Sonra gitti. 44. İngiliz Radyo Televizyon Kurumu BBC merkez ofisi Londra'da Piccadilly Meydanı'nın hemen batısındadır. Santralin telefonu çaldığında genç bir yazı işleri editörü cevap verdi. Dunhill sigarasını söndürürken BBC dedi. Hattaki ses kaba bir Orta Doğulu aksanıyla konuşuyordu. Kanalınızın ilgilenebileceği bir son dakika haberim var. Editör kalemle standart bir not alma sayfası çıkarttı. Neyle ilgiliydi? Papalık seçimi. Kız bıkkınlıkla kaşlarını çattı. BBC bir gün önce vasat bir tepki göstererek ön hazırlık hikayesi yayınlamıştı. Halkın Vatikan şehriyle pek ilgilenmediği anlaşılıyordu. Hangi açıdan? Roma'da seçimleri takip eden televizyon muhabiriniz var mı? Var sanırım. Onunla konuşmam gerekiyor. Üzgünüm ama konunun ne olduğunu bilmeden size bu numarayı veremem. Kardinaller toplantısına yönelik bir tehdit var. Size sadece bunu söyleyebilirim. Editör not aldı. İsminiz? İsmimin önemi yok. Editör şaşırmamıştı. Bu iddiayı kanıtlayacak deliliniz var mı? Var. Vereceğiniz bilgiyi almak isterdim fakat prensip olarak muhabirlerimizin telefonlarını vermeyiz. Anlıyorum. Başka bir kanalı arayacağım. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Hoşça kal. Kız bir saniye dedi. Bekleyebilir misiniz? Editör arayanı beklemeye alarak boynunu rahatlattı. Asılsız telefonları diğerlerinden ayırmak mükemmel bir iş sayılmazdı. Ama bu kişi BBC'nin telefon kaynağı gerçekliğini saptayan iki sınavını geçmişti. İsmini vermeyi reddetmişti ve telefonu kapatmakta acele ediyordu. Uydurma haberciler ve şöhret meraklıları genellikle yalvarıp yakarırlardı. Neyse ki muhabirler büyük hikayeyi kaçırma korkusuyla yaşadıklarından arada sırada hayalperest psikopatların telefonlarını bağlamasına ses çıkarmazlardı. Bir muhabirin 5 dakikasını boşa harcamak affedilebilirdi ama baş haberi kaçırmak asla. Esneyerek bilgisayarına baktı ve Vatikan şehri anahtar kelimesini girdi. Papalık seçimini takip eden dış muhabirin ismini gördüğünde kendi kendine güldü. BBC'nin daha sıradan haberlere göndermek için önemsiz bir dedikodu gazetesinden getirttiği yeni bir muhabirdi. Editör kadro onu açıkça en alt basamaktan başlatmıştı. 10 saniyelik çekimi kaydedebilmek için bütün gece bekleyerek sıkıntıdan patlamış olmalıydı. Bu tek düzeliğin değişmesine büyük ihtimalle şükredecekti. BBC yazı işleri editörü muhabirin Vatikan şehrindeki uydu numarasını yazdı. Ardından bir başka sigara yakarak arayan kişiye muhabirin numarasını verdi.